bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Büyük A, Tarık Buğra, Beşir Ayvazoğlu, biyografi, Kapı Yayınları 3. basım, Şubat 2006. Ses kaydına başlama tarihi 10 Ağustos 2007. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Beşir Ayvazoğlu. Beşir Ayvazoğlu 11 Şubat 1953 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yüksek öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1976 yılından itibaren çeşitli liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. TRT'de uzman olarak görev yaptı, askerlik dönüşü gazeteciliğe başladı. Her gün Tercüman, Türkiye, Zaman ve Yeni Ufuk gazeteleriyle haftalık Aksiyon dergisinde köşe yazarı ve yönetici olarak çalıştı. Bir ara Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. AKDTYK, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Repertuar Kurulu ve TDV, İslam Ansiklopedisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Merkez İlim ve Redaksiyon Kurulu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca CNN Türk'te Hilmi Yavuz'la birlikte 2 yıl Gök Kubbemiz adlı kültür programını hazırladı. Kasım 2001 ila Temmuz 2005 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Türk Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor ve TRT 2'de Bir Tepeden adlı bir televizyon programı hazırlıyor. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, Çocuk Vakfı ve Sezer Tansu Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Beşir Ayvazoğlu, 1982 yılında yayımlanan Aşk Estetiği adlı ilk eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir dalında yılın yazarı ödülüne layık görüldü. Muradiye, Ölüm ve Gül adlı belgesel metniyle TMKB Türk Milli Kültürüne Hizmet Ödülünü 1986 yılında, Güller Kitabı adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği inceleme dalında yılın yazarı ödülünü 1992 yılında, Yahya Kemal Eve Dönen Adam adlı eseriyle de Avrasya Bir Vakfı ödülünü 1998 yılında aldı. Beşir Ayvazoğlu 1999 yılında da Kombassan Vakfı tarafından Mevlana Edebiyat Büyük Ödülüne layık görüldü. Kısaltmalar. Metinde bazı kaynaklar için aşağıdaki belirtilen kısaltmalar kullanılmıştır. Kısaltma harflerinden sonra virgülle ayrılan rakamlar sayfa numaralarını göstermektedir. BCA, Bu Çağın Adı, İstanbul 1990. D, Dönemeç'te, İstanbul 1998. DKS, Düşman Kazanma Sanatı, İstanbul 1979. İR, İbiş'in Rüyası, İstanbul 1989. KA, Küçük A, İstanbul 1989. PD, Politika Dışı, İstanbul 1992. SF, Sait Faik, İstanbul 1972. SD, Sanatçı Dostlarım, Mehmet Çınarlı, İstanbul 1979. TB, Tarık Buğra, Hüseyin Tuncer, Ankara 1988. TE, Türk Edebiyatı, Muhsin Karabay'ın Röportajı. YDBY, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İstanbul 1989. Hatırlamak. Eski çağların ormanlarında, çok eski bahçelerde, unutulmuş kuşlar vardır, ben bilirim. Yaklaşırlar bana, yalnız bana, allı pullu kanatlarla. Yalnız benim duyduğum masallarla, nilliler ağıtlarla. Boştur ama, boş, bittiği yerden başlar, daha da dikleşerek yokuşlar. Tanrı üfleyivermiş gibi söner de güneş, erir gider avucumda kondu konacak kuşlar. Ve ben taş duvarlara, demir kapılara çarpar parçalarım bardakları. Sanki eskiten, eciş bücüş eden, ben değilmişim gibi çılgın naralarla karşıladığım o mutlulukları, anları, elleri, dudakları hatırlar, hatırlar, hatırlarım gene de. Muhlanıp kaldığım bu yoksul pencerede, başım döner, çıldırırım sonra da, hatırlamakta, yeniden bulmanın. O kıl kadar, o aşılmaz uçurum önünde. Ve ben yeniden yur yıkar, sarar sarmalarımda, maviden yeşilden kefenlere bebeklerimi, bitkin, terli, soluk soluğa ve üzgün, çok çok üzgün. Yeni doğuşlar beklerim, terim daha soğumadan beklerim. Korku, dua, diş gıcırtısı, karma karışık. Mıhlanıp kaldığım bu yoksul, bu kör pencerede, Tanrı küsmüş gibi, bilirim, bitecekti de ışık, eriyip gidecekti gümüş pullu uçuşlar. Yumuşak, dost ve serin sokuluşlar. Avcuma kondu konacak sandığım kuşlar. Tarık Buğra. Ön söz. Tarık Buğra son yıllarında Türkiye'nin 70 yılda yaşadığı büyük değişmeyi de yansıtan otobiyografik bir roman yazmak istiyordu. 6 Temmuz 1991 tarihinde başladığı ve 80 sayfasını yazabildiği bu romana araya başka işler girdiği için devam edememiş. Ancak 2 yıl kadar sonra yeniden farklı bir tarzda yazmaya başlamıştı. İlk yazımında Eteklerinde Bir Yığın Yaprak ismini düşündüğü romana, ikinci yazımında Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak ismini vermiş, ne yazık ki aynı sebeplerle onun da ancak 32 sayfasını yazabilmişti. Ahmet Haşim'in ünlü Merdiven şiirindeki Eteklerinde Gümüş Rengi Bir Yığın Yaprak mısrağından aldığı ve kendi hayatını çok iyi ifade ettiğine inandığı bu ismi biyografisinde kullanmak o zaman bana doğru görünmüştü. Bu cesareti biraz da Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağın tamamlanmamış yazılan kısmının da yayımlanmamış olmasından aldığımı söylemek isterim. Ancak eşi Hatice Bilen hem Eteklerinde Bir Yığın Yaprağın hem de Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağın yazılmış bölümlerini Tarık Buğra'nın bazı notları ve kendisine yazdığı mektuplarla birlikte Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak 1996 adıyla yayımlayınca elinizdeki kitabın ilk baskılarında taşıdığı isim anlamsızlaştı. Bu bakımdan gözden geçirilmiş, yenilenmiş ve bazı ilavelerle zenginleştirilmiş üçüncü baskı farklı ve bence anlamlı bir isim taşıyor. Büyük Ağa Tarık Buğra. Tarık Buğra, bu biyografiyi o günlerde yayın hazırlıkları yapılan ve ilk sayısı basıldığı halde piyasaya verilmeyen Kimlik adlı edebiyat dergisinin Tarık Buğra özel sayısı için yazmaya başladığımda henüz hayattaydı ve kendisini sorumlularımla sık sık bunaltıyordum. Benim böyle bir işe kalkışmış olmamdan çok memnundu. Bunu her telefonumda ses tonundan hissederdim. Ne yazık ki Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağı bitiremediği gibi benim yazdığım biyografinin tamamlandığını da göremedi. Görseydi beğenecek miydi bilmiyorum. Elinizdeki kitabın kuru bir biyografi olmaması için özel bir gayret gösterdim. Fakat bir biyografi yazıldığını unutmadım ve Tarık Buğra hakkında en doğru bilgilere ulaşmaya çalıştım. Yazdığı gazete ve dergileri taradım, dostlarıyla konuştum, kendisiyle yapılan röportajları dikkatle inceledim. Hikaye, roman ve denemelerindeki otobiyografik unsurları mümkün olduğunca ayıklayıp buldum. Sonuçta sanırım bir roman gibi rahat okunan, aynı zamanda kaynak olarak kullanabilecek bir kitap çıktı ortaya. Tamamlandıktan sonra Tarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen hanımefendi tarafından da okunarak gözden kaçmış bazı hatalar düzeltildi ve eksik bilgiler tamamlandı. Bunun için kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Tarık Buğra gibi yazarlar sürekli yeniden ele alınmalı, bütün eserleri didik didik edilmelidir. Çünkü büyük yazarlar her okunuşta yeni bir derinlikleri keşfedilen nadir şahsiyetlerdir. Bu vesileyle büyük yazarı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Beşir Ayvazoğlu, Altunizade, 29 Aralık 2005. Giriş. Ömrüm ve asıl söylenişiyle yazarlık ömrüm, kafamın bağımsızlığını koruyabilmek, olaylar ve meseleler karşısında düşüncemin hürlüğünü kaybetmemek için titizlenmekle geçti. Tarık Buğra. Tarık Buğra ile 1980'lerin başında Bursa'da Küçük Ağa'nın çekimleri sırasında Yücel Çakmaklı vasıtasıyla tanışmıştım. Aslında ben onu yazar olarak çok uzun bir süreden beri tanıyordum. Okuduğum ilk kitaplardan biri, belki de ciddi olarak okuduğum Rusya, Amerika, sosyalizm, uzay yarışı gibi boyumu aşan konuların ele alındığı ilk kitap, onun Gagaringrad, Moskova notlarıydı. Henüz çocuktum ve o kadar etkilenmiş olmalıyım ki, bu küçük kitabın mor renklerin hakim olduğu kapağı hala gözlerimin önündedir. Ondan sonra Tarık Buğra imzasını taşıyan her kitabı ve her yazıyı okumaya çalıştım. tercümandaki merhaba sütununda okuyucularına elveda dediği gün sanki onun imzasıyla bir daha hiç karşılaşmayacakmışım gibi üzüldüğümü hatırlıyorum. 1985'ten sonra dostları arasına girdiğim Tarık Buğra'nın son birkaç yılında çok yakınında bulundum. 75 yaşına basması dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından onun için düzenlenen toplantıda Tarık Buğra'yı anlamak başlıklı tebliğimi, ki bu tebliğ o henüz hayattayken yazmaya başladığım bu biyografinin çekirdeğini teşkil edecektir, gözlerine bakarak okumak saadetine erişmiştim. Daktilo tuşlarına vurmaktan şahadet parmakları kütleşmiş, yani ömrünü yazarak tüketmiş bir yazarın hakkını yaşarken kendisinin de bulunduğu bir toplantıda teslim etmek insana harikulade duygular yaşatıyor. Onun gözlerindeki mutluluk ışıltılarını yakalamak, teşekkür etmek için çıktığı kürsüden sesi titrediği ve gözyaşlarını tutamadığı için sözlerini tamamlayamadan inişine ve o anda salonda yaşanan duygu sahnesine şahit olmak. Böyle anları anlatmaya çalışırken insan kelimelerin kifayetsizliğini daha derinden hissediyor. Tarık Buğra ile en uzun ve içten sohbetlerimiz o tören için Ankara'ya birlikte yaptığımız seyahat sırasında olmuştur. Trenle gidiş dönüşümüz doğrusu benim için bulunmaz bir fırsattı. Kafamda onun hakkında ne kadar soru varsa hepsini sormuştum. Bir yazar hakkında eserlerini okuyarak edindiğiniz kanaatler çoğu zaman kendisini şahsen tanıdıktan sonra edindiklerinizle örtüşmez. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrarsınız. Ben Tarık Buğra'da bu hayal kırıklığını yaşamadım. O işte tam da romanlarındaki yazardı. Şimdi Tarık Buğra'yı kendisini yakından tanımış ve biyografisini yazmış biri olarak iki kelimeyle tarif etmemi isteseniz derim ki eskilerin tabiriyle haza yazar. Yazarları anadan doğma yazarlar ve zoraki yazarlar diye iki ana gruba ayırmak mümkündür. Tarık Buğra yazar olarak yaratılmış, ömrünün her anını ya yazarak yahut yazacağı kitapların hayalini kurup malzeme toplayarak değerlendiren yazarlardandır. Yani Sait Faik'in "Yazmasam deli olacaktım" cümlesiyle bitirdiği Haritada Bir Nokta adlı hikayesinde en güzel ifadesini bulan birinci gruba girer. Üniversite tahsili için geldiği İstanbul'da, girdikleri fakülteleri güzel güzel bitiren arkadaşlarının çoğundan daha zeki olduğu halde, yazarlık sevdası yüzünden çeşitli yıllarda kaydını yaptırdığı tıp, hukuk ve edebiyat fakültelerinde dikiş tutturamayan Tarık Buğra, kararlı arayışını sefalete düşmek pahasına sürdürür. Yazar olacak, hayatını yazarak kazanacaktır. İmparatorluk ile Cumhuriyet arasındaki sancılı dönemde Akşehir'de doğan 1918 Süleyman Tarık Buğra'nın dimağına yerleşen ilk sesler ve görüntüler Anadolu'da başlayan ölüm kalım mücadelesiyle ilgilidir. Talebelik yıllarında dersleri asıp küllük kahvesinin tahta masa ve iskemlelerinde yazarlık hayalleri kuran genç Tarık, belki de dimağındaki bu ses ve görüntülerin, yani çocukluğundan beri içinde taşıdığı büyük romanın küçük ağının sancısını yaşıyordu. Ve hiç beklenmedik bir zamanda oğlumuz doğdu. Genç yazara şaşırtıcı bir şöhret kazandıran oğlumuz hikayesi, pek uzun sürmeyen başarılı bir hikayecilik ve ömrünün sonuna kadar devam edecek çileli yazarlık macerasının asıl başlangıcıdır. En baba kitabın 3000, bilemediniz 5000 sattığı Türkiye'de yazarlığa heveslenmek, bugün olduğu gibi dün de gerçekten tehlikeli ve sonu belirsiz bir maceraya atılmak demekti. Hayatını yazarak kazanmaya karar vermek, aç kalmayı göze almadan mümkün değildir. Tarık Buğra, yazarlıkta ve yazar kalmakta ısrar ettiği için büyük maddi sıkıntılar çeken ve kalemine duyduğu saygı yüzünden sık sık işsiz, yani aç kalan adamdır. Yazık ki hemen her yazar gibi Tarık Buğra da ayakta kalıp eserlerini verebilmek için kendisine en yakın duran ama aslında yazarlığın en sisli düşmanlarından biri olan gazeteciliğe bulaşmak zorunda kalmıştır. Halbuki köşe yazarlığı ona göre yazarlık değildir. Aksine yazarlığa limon satıcılığı dahil bütün işlerden daha aykırıdır. Belki bu yüzden çalıştığı hiçbir gazeteye sıkı sıkı tutunmamış, ilk fırsatta hayal ettiği romanları daha rahat yazabilmek için meşhur Allah ısmarladıklarından birini çekmiştir. Ama nereye kadar? Son sohbetlerimizden birinde geçinmek gibi bir derdi olmadığı için bütün mesaisini romanlarına harcayan Orhan Pamuk'a imrendiğini söylemişti. Her şeye rağmen bütün gerçek yazarlar gibi kaleminin haysiyetini ve kafa bağımsızlığını korumak hususunda inanılmaz bir titizlik gösteren Tarık Buğra'nın edebiyat ve düşünce hayatımızda yakın tarihe resmi tarihin dışında bakabilmek cesaretini gösteren ilk yazar olması bakımından ayrı bir yeri vardır. Bugünlerde bazı yazarların yeni yeni keşfettikleri birinci meclise ve bu meclisin Hüseyin Avni Ulaş gibi demokrasiyi gerçekten kavramış ve tabii harcanmış, üyelerine dikkatimizi ilk çekenlerden biri odur. Küçük Ağa'nın ve özellikle ve bir takım solcu eleştirmenleri o kadar rahatsız eden Firavun imanının şu sıralarda yeniden ve dikkatle okunması gerektiğine inanıyorum. Tarık Buğra haklı olarak yeterince anlaşılmadığına inanır ve zaman zaman bu durumdan samimiyetle yakınırdı. Sanırım Türkiye Yazarlar Birliği çevresinin son zamanlarda kendisine gösterdiği yakın ilgi onu çok memnun etmişti. Kendisini çok kısa bir sürede ölüme götüren hastalığa yakalanıp hastaneye yatırıldığında Türkiye Gazetesi'ndeki köşemde "Geçmiş olsun Tarık ağabey" diye bir yazı yazmıştım. Ameliyattan sonra ziyaretine gittiğimde "Sana çok teşekkür ederim Beşir" deyişindeki içtenliği unutamıyorum. Gözleri dolmuştu ve sesi titriyordu. Yazarlık hayatımın büyük ödüllerinden biri işte bu teşekkürdür. Ah güzel çocukluk. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'e başladılar mı şevklenir, neşelenir, nurlanırlardı. Aklımız ermezdi elbette ama bir tohum çatlayacak, bir yerler yeşirecekmiş gibi gelirdi. İlk sesler, ilk görüntüler. Küçük Ağa'nın yazarı Anadolu'nun köklü kasabalarından Akşehir'de bahçeli, ağaçlı, mahzenleri, ahırı ve soğutmalı olan güzel bir evde Erzurumlu Mehmet Nazım Bey ile Akşehirli Tahir oğullarından Nazike Hanım'ın oğlu olarak 2 Eylül 1918'de Tahir Alangu'nun Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman 3'te verdiği 22 Aralık 1918 tarihi yanlıştır. Dünyaya gelir. Hafızasındaki ilk görüntüler 3. yaşında nerelerden gelip nereye gittiklerini bilmediği askerlerdir. Evlerinin karşısındaki arsada çamaşırlarını kaynatan askerlere su verişleri, arka pencereden görülen hastane haline getirilmiş Alemdar İptidai Kız Mektebi, bahçesine taşınan yaralı sedyeleri, Mehmet Nazım Bey'in bir gelip bir gidişleri ve sesler, cephe, şehit, esir, top, mitralyöz, mavzer, süngü, çete, eşkıya, tayyare, bomba, afyon, bando, marş, müftü, asılmak. PD 193. Herkesin birden korkup, herkesin birden acılandığını, duaların tekleştiğini ve herkesin birden umutlandığını, sevincin kıl kadar değişiklik göstermeden aynı oranda büyüyerek ne kadar insan görüyorsa kesin bir eşitlikle o kadar paya bölündüğünü belli belirsiz sezen, sadece sezen çocuğun hafızasında yavaş yavaş silinen bu görüntülerin, seslerin ve sezgilerin yerini mutlu bir çocuk döneminin unutulmaz hatıraları alır. Kültürlü, kitaplarla dost bir hukukçu baba, onun her akşam eve gelip çocuklarını okşadıktan sonra kitaplığından keyfince bir kitap seçerek Türk Kari Sedişre oturuşu. TE 93. Mehmet Nazım Bey. Tarık Buğra'yı kendi neslinden ayıran ve yalnızlaştıran karakter yapısı doğrudan doğruya babası Mehmet Nazım Bey'den gelmektedir. TB 5. Hak ve hürriyet aşkını ondan aldığını, çıkarcılıktan tiksinmeyi onun verdiği terbiye sayesinde öğrendiğini söyleyen Tarık Buğra, babasına duyduğu büyük saygıyı onu Küçük Ağa'nın en canlı tiplerinden Ağır Ceza Reisi'nde yaşatarak ölümsüzleştirecektir. Erzurumlu Ahmet Hamdi Bey'in ortanca oğlu Mehmet Nazım, İstanbul'da Mektebi Kuzat'ta okurken siyasetle ilgilenmiş, ancak babasının sarayda görevli oluşu dolayısıyla siyasetten koparak edebiyat ve musiki çevreleriyle ilişki kurmuş, hatta şiirlerinden birkaçı yayımlanmış kültürlü bir adamdır. Mezuniyetinden hemen sonra Karadeniz'in tanınmış ailelerinden primzadelerin kızıyla evlenir ve bu evlilikten Mehire ve Naciye adlarını verdiği iki kızı dünyaya gelir. Bir süre Gönen'de çalıştıktan sonra Ağır Ceza Reisi olarak Akşehir'e tayin edilir ve aynı yıl eşini kaybeder. İki kızıyla ortada kalan Mehmet Nazım Bey, Akşehir'de Türkmenlerden Tahir oğullarının 15 yaşına henüz basmış kızı Nazike ile evlendirilir. Tarık Buğra, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak adını verdiği ve sadece 32 sayfasını yazabildiği otobiyografik romanında bu aykırı evliliğin sebeplerini, Ayrıca Mehire ve Naciye ablalarının üvey olduklarını öğrendiği zaman nasıl sarsıldığını anlatır. Babasının ilk eşinden olan Mehire Doğan, gazeteci Yalçın Doğan'ın, Naciye Ulusoy ise hikayeci Nursel Durael'in annesidir. Nebahat Ertürk, Nezahat Buğra ve Raha Temiz ise Tarık Buğra'nın anne baba bir kız kardeşleridir. Müberrer adlı kız kardeşi de 3 ila 3,5 yaşlarında ölmüştür. Küçük Ağa'da da İstanbullu hoca aynı şekilde daha 15'ine bile basmamış Emine ile evlendirilmiştir. K.A. 94. Yani Nazike Hanım'ın hatırası Küçük Ağa'nın dünya güzeli Emine'sinde yaşar. Nazike Hanım henüz 15 yaşındayken 6-7 yaş küçüğü iki öksüze annelik yapmak zorunda kalmıştır. Üstelik kendisi de yetimdir, sevgiye ve şefkate muhtaçtır. Tarık Buğra kendisinden 16 yaş büyük olan annesine bunun için her zaman merhametle karışık derin bir sevgi duymuştur. Ondan söz ederken gülümseyerek ben onun çocukluğunu bilirim der. İkinci eşi Hatice Bilen'e annesiyle ilgili bir hatırasını şöyle anlatmıştır. Bir gün annemi doktora götürdüm. Ben 20'lerimdeyim, annem 35'lerinde. Sıramızı beklerken bir ara sigara almak için dışarı çıktım. Daha ben dönmeden hemşire anneme sıranız geldi, muayeneye girecek misiniz yoksa ağabeyinizin dönmesini mi bekleyeceksiniz diye sormuş. Geri döndüğümde annem o güzel yüzünde güller açarak anlattı bunu. Sonra içeri girdik. Muayeneden sonra doktor anneme dönerek ilaçlarınızı nasıl kullanacağınızı ağabeyinize anlattım demesin mi? Evdeki kitaplar. Mehmet Nazım Bey'in Türk kültür ve edebiyatının seçkin eserlerinden oluşan bir de kütüphanesi vardır. Küçük Süleyman Tarık, Mesnevi ile, Tarihi Cevdet ile, Namık Kemal'in eserleriyle, Şerare ile, Safahat ile, Piyale ile, Rübab-ı Şikeste ile, ayrıca Servet-i Fünun ve Terakki gibi dergilerle bu küçük kütüphanede tanışmıştır. TB6, TE93, PD199. Mehmet Nazım Bey, bazen bu kitaplardan ve dergilerden oğlunun anlayabileceği parçaları seçip okumaktadır. Küçük Tarık, babasının okuduğu parçaları dinlerken dikkati hemen dağılıp başka şeylerle meşgul olmaya başlayan yahut uyuklayan çocuklardan değildir. Babasını bulamadığı zaman amcası veya ablaları kimi bulursa yakasına yapışır, eski yazıyı okula gitmeden önce ablalarına ve kendisinden 3-4 yaş büyük olan amcası Muzaffer'e, bazen harçlığından ücret de ödeyerek yalvar yakar okuttuğu kitapların sayfalarına eğilip takip ederken kelimeleri klişeler halinde kapmak suretiyle öğrenmiştir. TB6, TE93. Babasının harçlık olarak verdiği 5 kuruşları kırtasiyecilik de yapan Foto Yavuz Atay'a götürüp kapak resimlerine bakarak cingöz recailere, tilki lemanlara, çekirge zehralara yatıran Küçük Tarık'ın kendi parasına kıyıp aldığı ilk kitap, Server Bedi'nin Cingöz Recai serisinden Aynalı Dolap'tır. Server Bedi'nin Cingöz Recai'yi hapse attırıp oradan nasıl kurtaracağını düşünürken tasarladığı tiplerden ikisi de kadındır. Çekirge Zehra ve Tilki Leman. Cingöz'ün kadın versiyonları olan bu kahramanlar pek tutmamıştır. 1928 yılında Çekirge Zehra'nın Harikaları serisinden 8 kitap, Tilki Leman'ın Harikulade Maceraları dizisinden ise 5 kitap tespit edilebilmiştir. Süleyman Tarık'ı yazarlığa hazırlayan asıl büyük hadise, kitaplarla erken tanışması ve babasının yakın ilgisi değil, ilkokulu 3. sınıftayken Çocuk Dünyası dergisinin ödüllü bulmacasını çözüp göndermesidir. Birkaç hafta sonra dergide çekilen kurada birinciliği Akşehir Gazi Mustafa Kemal Paşa İptidai Mektebi 3. sınıfından 174 Süleyman Tarık Efendi'nin kazandığı bildirilmiştir. Çok geçmeden postadan çıkan paket açıldığında Tarık Buğra'nın hayatını değiştiren kitaplar dökülür ortaya. Halide Edip'ten Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Falih Rıfkı'dan Ateş ve Güneş, Yakup Kadri'den Erenlerin Bağından ve Hüküm Gecesi, Reşat Nuri'den Yeşil Gece ve Ruşen Eşref'ten Damla Damla. İki de tercüme, Monte Cristo Kontu ve Arımaya'nın Maceraları. Süleyman Tarık'ın hayatını derin bir biçimde etkileyen olaylardan biri de 1930 yılında karma öğretimin başlaması üzerine İsmet Paşa Kız Mektebi'ne gönderilmesi ve 4. sınıfta o kadar kızın arasına tek erkek öğrenci olarak yerleştirilmesidir. Tarık Buğra, bitiremediği güneş rengi bir yığın yaprakta o günlerde yaşadığı karmaşık duyguları uzun uzun anlatır. Nazike Hanım'ın ilahileri. Süleyman Tarık'ın şanslarından biri de annesidir. Gencecik Nazike Hanım ümmidir. Fakat ehli tarik olduğu için tekke ve tasavvuf kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, yol yordan bilen, şifahi halk kültürünün bilgeleştirdiği zengin gönüllü Anadolu kadınlarından biridir. Ahretlik ve kardeşleriyle sık sık toplanır. Yunus'tan ilahiler okurlar. Küçük Tarık ve teyzesi Alim Dudu'nun oğlu Mustafa Topbaş bu ilahileri o kadar sevmişlerdir ki sık sık anneye ve teyzeye ilahi okuyun be ne olur be diye yalvarırlar. Çocukları aklınız ermez sizin diye başlarından savan kadınlar onlar oyuna dalınca dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni diye okumaya başlarlar. Durur dinlerdik diyor Tarık Buğra. Bu gönülden çağrı için benim ulaşamayacağım bir yerlere gideceklermiş, hatta gitmişler sanırdım. Başka halleri de olurdu. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'e başladılar mı, şevklenir, neşelenir, nurlanırlardı. Aklımız ermezdi elbette ama bir tohum çatlayacak, bir yerler yeşirecekmiş gibi gelirdi. Bu mısraların ve o seslerin yörüngesinde biçimlendirmeye çabaladığım rüyalar görürdüm. DKS 174. Tarık Buğra, o gül suyu kokan kadın meclislerindeki güzel sesleri ömrü boyunca hatırlayacaktır. Şahsiyetinin ve dünya görüşünün teşekkülünde o tertemiz, o saf, o büyük değerleri sezen ve benimseyen seslerin önemli payı vardır. Yunus ve Mevlana sevgisi ona derviş gönüllü Nazike Hanım'dan intikal etmiş ve onun kulağına fısıldadığı dualardan birini hiç unutmamıştır. Ne zaman bunalsa, ümitsizliğe düşse hep o duayı tekrarlayacaktır. Yattım Allah, kaldır beni, rahmetinle doldur beni, ben bir yola niyet ettim, iman ile gönder beni. Sonra okul yılları başlar, okulda ne kimse onlara aklın ermez demektedir, ne de onlar kimseye ilahi okuyun be, ne olur be derler. Artık Tur Dağı değil, Himalaya dağları vardır. Seherdeki kuşlar değil, hayvanat kitabındaki kuşlar vardır. Ve başka şiirler, başka müzikler. DKS 174. Süleyman Tarık ilkokul 5. sınıfa Reşat Nuri'nin Damga, Çalı Kuşu, Akşam Güneşi ve Dudaktan Kalbe adlı romanlarını ikişer üçer defa okumuş olarak girer. En fazla tesirinde kaldığı roman Reşat Nuri'nin romantizm ve sentimentalizm büyülü oyununu oynadığı Dudaktan Kalbe'dir. TB 7. Bu romanı tam 14 defa okumuş ve o hızla roman yazmaya kalkışmıştır. Sacağı Tarık Buğra'nın sarı yapraklı bir deftere karalamaya başladığı, ancak cümleleri birbirine eklemeyi bilmediği için birkaç sayfa yazdıktan sonra bırakmak zorunda kaldığı ilk eseridir. Tahir Alangu'nun kayıtlarına göre Tarık Buğra'nın çocukluğu sadece Akşehir'de geçmemiştir. Babasının görevleri dolayısıyla Karaağaç ve Yalvaç gibi ilçelerde de bulunduğu anlaşılıyor. Nitekim Dişi Hindiler başlıklı yazısında çocukluğunda Karaağaç'ta şahit olduğu ve hiç unutamadığı bir Hindi dövüşünü anlatır. BCA 52. Topal Gazi. Küçük Süleyman Tarık o yıllarda bazı akşamlar babasını bürosunun arka odasında halkın Topal Gazi dediği hırpani adamla bir iki kadeh parlatıp sohbet ederken görmekte ve bir türlü mana veremediği bu arkadaşlık fena halde gururuna dokunmaktadır. Babası Akşehir'in en sayılan adamı, ötekisi kılıksız bir topal. Bir gün babasını yine Topal Gazi ile birlikte görür ve ondan ayrılınca duygularını anlatmaya kalkışınca yüzünde şiddetli bir tokat patlayıverir. Ve yine tokat gibi patlayan bir ses, kim o adam sen biliyor musun? O akşam Mehmet Nazım Bey oğlunu bir odaya çekip Topal Gazi'nin kim olduğunu kestirmeden anlatır. İşte o zaman diyor Tarık Buğra, küçük ağamın, küçük ağadan çok sevdiğim Çolak Salih'i oğuldura düşmüştü sanırım. PD 194.